Ayrım 44.
Yüce Yargıtay'ın bu konuda nesnel bir ölçüt geliştirdiği ve ayrımı bu ölçüte göre yaptığı söylenebilir. Ancak ne olursa olsun her iki kavram arasındaki belirsizlik bugün de sürmektedir. Bunun başlıca nedeni belki de ceza hukukunun bu konuda kendisini tam özerk ilan ederek idare hukukundan uzaklaşması olarak gösterilebilir. Ancak idare hukukunda da geniş anlamda kamu hizmeti kavramı saydam değildir. Bir de bunun içinden kamu görevi ve dar anlamda kamu hizmeti kavramlarını çıkarmak kuşkusuz oldukça güç bir çabadır. En iyisi anayasadaki toplumsal devlet kavramının gereğine uyulmalı, kamu yönetiminin sarsılmaması için ceza yasası metinlerinin açık ve sınırları çizilebilir kesinlikte olması, ilkelerinin ışığında ve ceza hukukunun amaçları doğrultusunda memur kavramı yeniden tanımlanmalı, belirsiz kavramlara yer verilmemelidir. Bu nedenlerle ön tasarının madde 4 Taksim 4 TC yasasının 279. maddesindeki tanımı dili yalınlaştırarak alması yerinde olmamıştır. 17. Ceza uygulamasında kişi olarak memur ve kamu hizmeti görevlisi tanımlarına geçmeden önce anılan 279. maddedeki kimlik kavramları üzerinde durmayı sürdürelim. Kamu kuruluşu ya da kurumu ente publico bir bireyler topluluğu biçiminde ortaya çıkar ve kamu yönetiminin yanı sıra mal varlığının bir amaca özgülenmesi ve kamu yararına işletilmesi olarak kendini gösterir. Devletin ve kamu kuruluşlarının yaptıkları ise kamu etkinlikleridir. Bunlar kamu görevi ya da kamu hizmeti olarak ortaya çıkarlar. Öyleyse yukarıdaki kamu görevi ve kamu hizmeti kavramlarının tanımı ışığında ceza yasası uygulamasında memur kamu görevini etkinliklerini yapan, onları oluşturan, onlara katılan kimsedir. Kamu hizmeti görevlisi de bu hizmeti yürüten kimsedir. Şimdi de müstahdem ve diğer kimse terimlerine geçebiliriz. Müstahdem ve diğer kimse terimleri hem kamu görevi ve hem de kamu hizmetinden söz eden fıkralarda kullanılmıştır. Müstahdem bir bedel karşılığında kendi özgür iradesiyle sürekli olarak bir işi yapan kimsedir. Eğer o işi zorla yaparsa müstahdem değil, yükümlü, mükellef söz konusu olur. Devlet memurları yasasının 4. maddesindeki memur tanımı aslında müstahdemin tanımıdır. O yüzden bir memur ya da kamu hizmeti görevlisi ceza hukuku anlamında kamu yönetiminin ya da kuruluşunun müstahdemi olur ya da olmaz. Söz konusu 279. maddenin 1. ve 2. fıkralarının ilk bentlerinde müstahdem sayılan memur ve kamu hizmeti görevlilerinden bu nedenlerle söz edilmiştir. Öte yandan iş, çalışma, istihdam bağlantısı olmayan kimseler de vardır. Anılan 279. maddelerin 1. ve 2. fıkralarının 2. bentlerinde de bunlardan söz edilerek, müstahdem olmadığı halde memur ya da kamu hizmeti görevlisi sayılan kimselere değinilmiştir. T ceza yasasının 279. maddesine göre memur sayılanların bir bölümü kamu yönetimi ve kuruluşlarıyla bir iş, çalışma, istihdam bağlantısı içindedirler. Bunlar yasama görevini yapan milletvekilleri, yargı görevinde çalışan yargıçlar, savcılar, adliye yazı işleri müdürleri, tutanak yazmanları, icra müdür ve memurları ve benzeri ile yönetimde görev alan cumhurbaşkanı, bakanlar, müsteşarlar, bakanlıklarda ya da taşra yönetiminde, katma bütçeli kuruluşlarda, yerel yönetimlerde çalışanlar ve benzeridir. Memur sayılan diğer kimseler ise iki kesimde toplanabilirler. Bir bölümünün iş bağlantısı vardır ama teknik anlamda müstahdem değildir. Çünkü görevlerini meslek edinmemişler, kadroya girip görevli kaynaşmamışlardır. Bunlar fahri ajanları olup eğer yukarıda tanımlandığı gibi kamu görevi yapıyorlarsa memur, kamu hizmeti yapıyorlarsa kamu hizmeti görevlisidirler. Diğer kimselerin memur sayılan ikinci kesimi ise özgü bireylerdir, iş ilişkileri yoktur. Kamu görevi ya da hizmeti görmeleri ya bir zorunluluktan ya da kamu yararından kaynaklanır. Memur sayılan bu diğer kimselere yasamada görev yapan, seçim sandık kurulu üyeleri, yargıda görev yapan, tanık, bilirkişi, çevirmen, yediyemin, yönetimde görev yapan, noterler, gemi kaptanları, iflas idari memurları, sermaye piyasası başkan ve üyeleri, özel güvenlik görevlileri girerler. Memur sayılmayan kamu hizmeti görevlilerinin iş bağlantısıyla çalışan kamu iktisadi devlet teşebbüsleri çalışanları ile odacı, kaloriferci, şoför, aşçı, otobüs biletçisi, itfaiye eri ve çavuşu, park ve mezarlık bekçileri gibi kişiler diğer kimselerdir. 18. İdare ve ceza hukukuna göre memur kavramını belirledikten sonra bunların hiç de birbirleriyle örtüşmediklerini söylemek gereğini bile duymuyorum. O nedenle T ceza yasasındaki memur tanımının idare hukukundaki yani devlet memurları yasasının 4. maddesindeki tanıma oranla daha dar ya da geniş olduğunu a priori olarak söylemek olanaksızdır. Gerçek şudur. Ceza ve idare hukukundaki tanımlar kimi zaman çakışırlar. Söz gelimi vali, kaymakam hem yönetimin kadrosu içinde asli, sürekli kamu görevlerini yürütürler. Bu açıdan idare hukukuna göre memurdurlar ve hem de yukarıda tanımlanan anlamda kamu görevi yaparlar ve bu açıdan ceza hukukuna göre memurdurlar. Kimi zaman da idare hukuku anlamında memur kavramı ceza hukuku anlamında memur kavramından daha geniştir. Söz gelimi kit personeli idare hukuku anlamında memurdur ama ceza hukuku anlamında 11-2992 tarihinde yürürlüğe giren 3771 sayılı yasada özel hüküm madde 3 bulunmasa idi yine memur sayılamazlardı. Çünkü bu personel ceza hukukundaki anlamda kamu görevi yapmamaktadır. Maaşlı imam vaiz de böyledir. Kimininde durum tersinedir. İdare hukuku anlamında memur, ceza hukuku anlamında memur kavramından daha dardır. Söz gelimi, bilirkişi, tanık, noter, ceza hukuku anlamında memur, idare hukuku anlamında memur değildir. 19. O nedenle TBMM Meclisi'nin 1255 sayılı yorum kararı, ceza uygulama ve kovuşturmasındaki memur kavramlarını özdeşleştirmekle tam bir yanılgıya düşmüştür. Karar öncesi Adalet Komisyonu'nun 16-5-1941 tarih ve 4/27-44 sayılı gerekçesinde belirtildiği gibi MYY'den sonra çıktığı halde TC yasasında ayrıca memur tanımlamasının yapılması ve 279. maddede yalnızca ceza uygulamasında denilmesi de bunu gösteriyordu. Buna karşılık Meclis İçişleri Komisyonu'nun 4/8-1941 tarih ve 4/27-37 sayılı düşünce yazısında bunun tersi savunulmuş ve 1255 sayılı kararda bu görüşü benimsemiştir. Oysa bu görüş yanlış kavram ve temellere dayanıyordu. Bu görüşün gerekçesine göre memurun MYY'ye göre yargılanması görevini karşılayan bir haktı. İşte yanlış olan buydu. Zira hak kavramında iradilik vardır. Haktan vazgeçilebilir. Oysa bir memur MYY'ye göre yargılanacaksa bundan vazgeçemez. Tıpkı milletvekilinin yasama dokunulmazlığından vazgeçememesi gibi ikinci gerekçeye göre özel yasalarda kimi memurların MYY'ye tabi olduklarının gösterilmesi bu yasanın devlet memurları yasasıyla sınırlı olmadığını göstermektedir. Gerçek durum tam tersi nedir? Çünkü o zaman özel yasalarda gösterilmeyen durumlar nasıl açıklanacaktır? Üçüncü gerekçe de şu idi. O dönemdeki memurlar yasası MYY'nin kapsamını belirleyemezdi. Peki daha sonra yürürlüğe giren TC yasası MYY'nin kapsamını nasıl çizecektir? Dördüncü ve beşinci gerekçeler ise ne Danıştay kararlarını ve ne de ceza yasasının 279. maddesini doğru algılayabilmişlerdir. Yukarıdaki açıklamalara göre MYY yönetimin saygınlığını korumak amacını taşıdığına göre elbette buradaki memur her şeyden önce idari hukuk anlamında memur olmalıydı. Ancak ceza hukuku anlamında memur ile bunun sınırlı tutulması yerinde olacağından doğru yargıda şu olmalıydı. Hem idare ve hem de ceza hukukunda memur kavramının örtüştükleri kişiler hakkında MYY uygulanmalıdır. Zira idare hukukundaki her memur ceza hukukunda memur olmadığından kit görevlileri, imam, vaizler hakkında MYY uygulanmayacaktır. Öte yandan ceza hukukundaki her memur da idare hukukunda memur olmayacağından tanık, bilirkişi, noter hakkında da MYY uygulanamayacaktır. Esasen bu eylemli olarak olanaksızdır. Öte yandan emekli sandığı Bağkur personeli hakkında da MYY uygulanmamaktadır. Buna karşılık köy muhtarları ve 4541 sayılı yasanın 3. maddesindeki görevlerini yaparken işledikleri suçlar nedeniyle mahalle muhtarları, köy bekçileri, korucular, 4081 sayılı yasanın 23. maddesi uyarınca çiftçi mallarını koruma bekçileri, 2803 sayılı yasanın 15 Taksim D maddesi gereğince jandarma erleri hakkında MYY uygulanacaktır. Görüldüğü gibi bugün de yürürlükte olan 1255 sayılı TBMM kararı son derece yüzeysel ve uygulamacıyı açmazlığa düşürücü niteliktedir. Uygulamacının bu konuda idare hukukundaki ve ceza hukukundaki memur kavramlarının boyutlarını iyi algılaması ve geometrik iz düşümlerinin kesişme noktalarına göre alanını belirlemesi zorunludur. Bu nedenlerle 4235 sayılı Ankara Elektrik ve Hava Gazı ve Adana Elektrik Müesseseleri İdare ve İşletmeleri hakkında yasanın 17-2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü yasasının 12-4750 sayılı İller Bankası yasasının ikinci maddeleri görevliler hakkında MYY'nin uygulanamayacağını öngörmüşlerdir. Buna karşılık 1329 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet yasasının 77 Taksim 2. maddesi özel idare memurlarının 1580 sayılı belediye yasasının 102. maddesi belediye başkanı, belediye memurları ve müstahdemlerinin 442 sayılı köy yasasının 11. maddesi köy muhtarı ve suç ortaklarının 2843 sayılı yasayla değişik 625 sayılı özel öğretim yasasının 49. maddesi uyarınca özel öğretim kurumları yöneticisi ve öğretmenlerinin görevlerinden doğan ya da görev sırasındaki işledikleri suçlardan dolayı MYY'nin uygulanacağı öngörülmüştür. Yargıtay haklı olarak özel yasalarda yer alan memur gibi cezalandırılır biçimindeki deyişleri memur gibi yargılanır anlamında algılamamış ve özel hüküm olmadıkça bu kişilerin MYY'ye tabi olamayacağı sonucuna ulaşmıştır. Danıştay'ın kararları da bu doğrultudadır. Yolsuzluklar. Türkiye Günlüğü 1997 sayı 44 sayfa 5-21. Baylar, bu vesileyle saygıdeğer ulusuma şunu salık veririm ki, bağrında yetişerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki asıl özü, mayayı, çok iyi irdeleyip çözümlemeye özen göstermekten hiçbir zaman vazgeçmesin. Atatürk 1927. Bir ülkede namuslular en azından namussuzlar kadar yürekli olmazlarsa o ülke muhakkak batar. İnönü 1931. Ülke moral bir çöküntü içindeyken susan oyansızlar için cehennemimde özel bir bölüm hazırladım. Dante. Giriş. Nerede yeni bir kurum, olgu ortaya çıkmışsa sevaplarıyla günahlarını kendisiyle birlikte getirmiştir. Devlet de böyle. Vazgeçilmez bir kurum. Güvenlik için, adalet ve benzeri için zorunlu. Ama devletin örgütlendiği her toplumda yeni suç tipleri türemiştir. Çünkü devlet, güvenliği sağlamak, adaleti dağıtmak için insanları kullanacak. Bu insanlara görevlerini yapabilmek için yetkiler verilecek, onlar da bu yetkilerini zaman zaman fırsat buldukça kötüye kullanacaklardır. Kimileri de bu yetkileri kullananlara karşı suç işleyeceklerdir. Demek nerede bir devlet ya da benzeri bir örgüt varsa orada devlet yetkisini kullanan görevliler olacak. Bu görevliler zaman zaman devlet hazinesini yiyecekler, zimmet, özel kişilerden para alacaklar, yiyicilik, rüşvet, yasa dışına çıkacaklar, görevde yetkiyi kötüye kullanma. Üçüncü kişiler ise bu yetkileri kullananlara zaman zaman karşı çıkacaklardır. Görevliye direnme, sövme ve benzeri. Özetle devlet, yönetim hem vazgeçilmez ve hem de suç üreten bir olgudur. Geçmişte, eski Hint'te M.Ö. 400 yıllarına ait bir hukuk kitabına göre zimmet devlet parasını çalma cezalandırılmış, İngiliz yönetimine kadar hükümdarlar memurluk makamlarını satmışlardır. Parayı en çok veren makamı almıştır. Rüşvet üzerine kurulan bir devlette halk yoksullaşmıştır. İlk çağ İran'da da aynı. Bölge valileri, satraplar, Osmanlı'daki gibi saraya armağan sunarlardı. Kendileri de rüşvet, armağan alırlardı. Yargıçların rüşvet alması ağır suçtu. 2. Kambises 529-522 rüşvetçi yargıç Sisamnes'in derisini yüzdürerek öldürmüş ve Sisamnes'in oğlu Otanes'i aynı göreve atamış. Atarken eski yargıcın derisini yargıçlık sandalyesinin üzerine gerdirmiş ve yeni yargıca da nasıl bir sandalye üzerinde oturduğunu unutmamalısın demiştir. Milattan sonra 24. Eski İran'da kralın gözü diye adlandırılan memurlar yolsuzlukları denetlemişlerdir. Gelişmiş bir yargıya sahip olan Sümerler'de ayrıca Asur ve Babiller'de rüşvet cezalandırılmıştır. Hammurabi yasasının 5. maddesi. Tevrat'ta rüşvet yasaktır, büyük günahtır. Eski Mısır'da da rüşvet yaygındı, belgeler bunu kanıtlamaktadır. 2. Ramses döneminde de bu sürüyor. Mısır'da bilgeler imparatorlara, memurlara bol maaş verilmesini öğütlemişlerdir. Mısır'da daha sonraları da yolsuzluklar sürmüş, memurlar satılmıştır. Eski Yunan'da iyi yurttaş zengin olmalıydı. Bu ise rüşveti, yiyiciliği kışkırttı. Rüşvete karşı savaş açan Demosten, rüşvetten hüküm giydi. Platon bu suça karşı ölüm cezasını önermiştir. Memur ayrıldığında hesap vermiş, bir günde biten davalara hangi yargıçların katılacağı da belli olmamıştır. Eski Roma'da yolsuzluklar, crimen repetum darum kavramıyla açıklanmıştır. Roma'da rüşvetin cezası ölümdür. Ancak makamlar, satın alan görevliler yaptıkları giderleri geri almak peşindeydiler. Toprak aristokrasisi rüşvetle iş yaptırmaktaydı. Cermen hukukunda da yolsuzluklar vardı. Bunlara karşı ölüme kadar varan cezalar öngörülmüştür. Kilise hukukunda da durum aynıdır. Fas ve Sudan'da, Venedik'te, İngiltere'de, Rusya'da, Macaristan'da, Avusturya'da, İspanya'da, İtalya'da, Fransa'da, özellikle gümrükçüler. Prusya'da da durum aynıdır. İngiltere'de Kral 1. James bir Venedik elçisine, "Rüşvet alanları cezalandırmaya kalksam, cezalandırılmadık uyruğum kalmaz." demiştir. O dönemde Beckham rüşvetle suçlanmış, tantanalı yaşamanın ve armağan almanın bedelini 1621'de hüküm giyerek ödemiş, hapse girmiş, 1624'te kral kendisini bağışlamıştır. Kur'an'da bu tür suçlara pek değinilmemiştir. Ancak peygamberce lanetlenmiş, Halife Ömer ve Ali de bu suçlara karşı savaş açmışlardır. Osman ise armağanlara düşkün bir halife olmuştur. Emeviler, Abbasiler dönemlerinde de rüşvet çoktur. Eski Çin'de ise yöneticiler birbirlerine bile rüşvet vermişlerdir. Moğollarda da Selçuklularda da yolsuzluk vardır. Osmanlılarda ise memur atamalarında hizmetler satılmıştır. Vezir-i azamlık bile satın alınmıştır. Askeri kişiler görevleriyle ilgili rüşvetler almışlardır. Mali işlerde defterdarlar yolsuzluklar yapmışlardır. Bayındırlık ve sağlık işlerinde ülkede gezmek ve zulümden kurtulmak için rüşvet verilmiştir. Çandarlı Kara Halil Paşa, oğlu Ali Paşa, Rüstem Paşa, Sokullu Mehmet Paşaların rüşvetçilikleri ünlüdür. Osmanlılarda yargıda kadıların rüşvet öyküleri ünlüdür. Çünkü kadılar yalnız adalet dağıtmamışlar, maliye, ordu ve belediye hizmetlerinde de önemli görevler üstlenmişlerdir. Osmanlı'da yöneticiler sultanın önünde bile zaman zaman birbirlerini rüşvetçilikle suçlamışlardır. Osmanlı sultanları yolsuzluklarla elbette savaştılar. 1. Bayezid, 3. ve 4. Murat, 3. Osman, 3. Selim gibi. 16. yüzyılda Sarı Mehmet Paşa yolsuzluklarla savaşı önermişlerdir. Savaş kısmen sonuç vermiştir. Tanzimat'ta görevli göreve başlarken rüşvet almayacağına dair Kur'an'a el basıp ant içmiştir. Çandarlı Hadım Hasan Paşa, Hafız Beşir Ağa rüşvet nedeniyle öldürülmüşlerdir. Mahmut Şevket Paşa sadrazamlığı sırasında günlük tutmuştur. 13 Şubat 1913'te şunlar yazılıdır. Aynı gün hükümetçe 20 maden imtiyazının verilmesini kabul ettik. Bu maden imtiyazlarını isteyen iş sahipleri uzun zamandan beri oyalanıyordu. Bizden önceki hükümetlerin bu oyalamadan maksatları iş sahiplerini müracaata mecbur bırakıp para almakmış. Yani aynen Sultan Hamit devrinde olduğu gibi Beyazıt Şişli arasında tünel yapılması projesi de bu suretle uyutulmuştu. Bu tünel projesi hükümetçe tasdik edilmiş, padişahtan iradesi bile alınmış olduğu halde harekete geçilemiyordu. Eski sadrazam Said Paşa bu imtiyazı vermek için Deutsche Bank'tan 15 bin altın rüşvet istemiş. Bunu Almanya Büyükelçisi Baron von Wangenheim bizzat bana söyledi. Gene Alman Büyükelçisi dedi ki, bunun üzerine Alman, İngiliz ve Fransız maliye grupları Türkiye'ye borç vermemek üzere karar aldılar. Bu mesele üzerinde tahkikat yaptım. Öğrendim ki bir Fransız firmasının temsilcisi de bu Beyazıt Şişli Tüneli imtiyazının Almanlara değil, kendilerine verilmesi için Osmanlı hükümetine 3 milyon altın teklif etmiş. Bu günlük 1988 Arba yayınlarında çıkmıştır. Bu konularda örnekler saymakla bitmeyecek denli çoktur. Geçelim ve günümüze gelelim. Günümüzde Günümüzde de yolsuzluklar sürüyor. Demokratik ülkelerde de var, tümelci ülkelerde de, ancak bir farkla. Birincilerde koku çabuk duyuluyor. Hindistan başbakanlarından Rao'nun bir adı da Bay Temiz'dir. Ama 1991 seçim kampanyasında iş adamı Harsan Mehta, Bay Temiz'e 4 milyar lira para, bir başkası yine Bay Temiz'e, Rao'ya içinde telefon numaralarını içeren kasetinde olduğu para çantasını 4-11-1991'de verdiğini açıklamıştır. Rajiv Gandhi döneminde ise İsviçreli bir tacir pazar kapmak için başbakanın yakın çevresine 100 milyar rüşvet dağıttığını söylemiştir. Gonzales, İspanya'da artan yolsuzluklar nedeniyle iktidarını yitirmiştir. Yunanistan'da Kostakos skandalı o dönemin iktidarını yıpratmıştır. Güney Kore'de 1980'lerin sonlarında mal bildirimi zorunlu kılınmış, 77 yüksek görevli görevlerinden ayrılmıştır. Yolsuzlukları inceleyen kurulun üyesi Lee Chung-bo'nun da adı yolsuzluğa karışmış, yüksek düzeyde avukatlık ücreti aldığından 1.23 milyon dolar kuruldan ayrılmak zorunda kalmıştır. Devlet Başkanı Kim Jong-sam yolsuzluklara karşı savaş açmış, eski devlet başkanları Chun Doo-hwan ve Rob Tae-woo hakkında da soruşturma başlatmıştır. Fransa'da geçen yüzyılda nüfus ticareti eylemi cezalandırmıyordu. Yasalarda bu konuda bir hüküm yoktu. Milletvekilleri, bürokratlar bundan yararlanarak çıkar sağlıyorlardı. Derken Cumhurbaşkanı Grevy'nin damadı milletvekili Wilson'ın nüfus ticareti yaparak nişan dağıttığı kanıtlandı. Ancak eylemini cezalandıracak bir madde olmadığından Wilson aklandı. Bu skandal üzerine 4-7-1889'da nüfus ticaretini cezalandıran yasa çıkmıştır. 1990'ların başında yaşanan tapir olayı Fransa'da çalkantılara yol açmıştır. Bir evi ucuza satın aldığı dedikoduları üzerine Başbakan Bergova kendini öldürmüştür. Amerika'da 1951'de yapılan bir inceleme 608 olayda 759 suçlunun yüksek konumda olduğunu, 1941'de bankalarda çalışan 100 kişiden 20'sinin suç işlediğini ortaya koymuştur.